Ayrım 4. Hakikat Meydanı. Hristiyan Jacques. Sayfa 47. 7. Bölüm. Yardımcıların şefi Çömlekçi Beken onlara ayrılan bölgeye henüz adımını atmıştaki Sobek'in sesini duydu. Tüm adamlarını Obed'in örsünün önünde topla diye buyurdu Nübiyeli polis. İnatçı Çömlekçi dikildi. Ne oluyor? Birazdan öğrenirsin. Bir açıklama istiyorum. Sobek Nübiye savanalarında bir leoparla karşılaşmasının anısı olan sol göğsünün altındaki yara izini kaşıdı. Hakikat meydanının güvenlik sorumlusunu yakından tanıyan herkes bu hareketin yıkıcı bir öfkenin habercisi, can sıkkınlığı işareti olduğunu bilirdi. Sinirlenme dedi Beken, ben sadece yardımcıları topla. Beken itaat etmenin daha doğru olacağını düşündü ama hepsi de köy sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan çamaşırcılardan, kasaplardan, fırıncılardan, biracılardan, kazancılardan, dericilerden, dokumacılardan, odun kesicilerden, balıkçı ve bahçıvanlardan oluşan yardımcıları bir araya toplayana dek akla karayı seçti. Şiddetle itiraz edenlerin başında demirci Obed geliyordu. Bize mezbahaya götürülecek sığırlar gibi davranıyorsun. Yapmak istediğin ne Beken? Şef Sobek'in talimatı. Benim elimden gelen bir şey yok. Görevler yetkilerini aşarsa hakkımızı korumakla yükümlü değil misin? İstersen git kendin şikayet et. Suriye asıllı, sakallı ve kısa boylu biri olan demirci Obed kişilik sahibiydi. Kargaşayı sabırsızlıkla izleyen şef Sobek'in karşısına dikilmekte gecikmedi. Bizler özgür işçileriz dedi demirci. Bizim üzerimizde en ufak bir yetkin yok. Hafızan seni yanıltıyor diye cevap verdi Nübiyeli. Yardımcılardan biri ağır bir suç işlerse onu tutuklamakla görevliyim. Obed kaşlarını çattı. Yoksa içimizden biri ağır bir suç mu işledi? Bizimle alay ediyorsun Sobek. Şimdi doğru mezar katibine gidiyorum. Bunu yapmamı o istedi. Çünkü içinizden birinin suskun neferin öldürülmesinden sorumlu olabileceğini düşünüyor. Demircinin ağzı açık kaldı. Sanki bir mucize olmuş gibi gürültü kesildi. Yerine ağır bir sessizliğe bıraktı. Sıraya girin diye buyurdu polis şefi. Sakin olun. Hepinizi teker teker büromda sorgulayacağım. Beken'in beni savunmak için yanımda olmasını istiyorum dedi kazancı. Senin yöntemlerini iyi biliriz. İstediğine istediğini itiraf ettirirsin sen. Sobek adamı tepeden tırnağa süzdü. Hatırladığın bir örnek var mı? Kazancı gözlerini yere indirdi. Hayır. Kesin cevaplara ihtiyacım var. O cevapları almak için de ne kadar zaman gerekiyorsa ayıracağım. Suçsuzların elleri temiz olduğuna göre korkacak bir şeyleri olmayacak. Hemen serbest bırakılacaklar. Sakın yalan söylemeye kalkmayın. Burnum bir av köpeğininki kadar duyarlıdır. Beken polis şefine yaklaştı. Baş başa konuşabilir miyiz? Bak bu iyi olur işte. Zaten seninle başlamayı düşünüyordum. İki adam demircinin dükkanına girdi. Burası katilin yanacağı cehennemin bekleme odasına benzediğinden Sobek'in özellikle hoşuna gidiyordu. Sen çömlekçi bana açıklayacak bir şeylerin varmış gibi görünüyorsun. Yardımcılardan biri eksik. Emin misin? Bir Libyalı kadın ile tebliğ bir babanın oğlu, çamaşırcı Libo, 50 yaşında ailesini geçindirmek için çılgınlar gibi çalışıyor. Arada sırada kaba kumaş parçaları çalıyor ama göz yumuyorum. Belki de hastadır. O zaman karısının haber vermesi gerekirdi. Yokluğu son derece dikkat çekici, emin ol öyle. Evine gidiyorum. Ben dönene kadar günlük işinizin başına dönün. Libu uyanıkken duş görüyordu. Her zaman yavaş işleyen kafası başına gelenleri anlamakta zorlanıyordu. Hakikat meydanına giden yolda bir köylü kadınla karşılaştığında kadının onu bir başkasıyla karıştırdığını sanmıştı önce. Oysa kadının söylediği ad kendi adıydı. Üstelik kadın küçük hırsızlıkları da dahil her şeyini biliyordu. Libu endişeye kapılmış, ailesinin ihtiyaçlarını, kazancının azlığını bahane ederek kendini savunmak istemişti. Köylü kadın sakinleştirmişti onu. Onu Libo'nun meslektaşları göndermişti oraya. Rameseum atölyelerinden bir parti yeni çamaşır çıktığını öğrenmişler. İşe başlamadan önce de en iyi parçaları kendilerine ayırmayı kararlaştırmışlardı. Kaçırılmayacak bir fırsattı bu. Seni tanımıyorum ki, nereden çıktın? Çömlekçi Bekir'in yeğenlerinden biriyim, dedi Serketa tiz sesiyle. Ya öyle mi? Ondan iğrenmiyor musun?
O kadar iyi ki, çamaşırları onun sayesinde paylaşacağız ya.
Serketa yoldan ayrılıp çölün hemen kıyısındaki ılgın korusuna doğru yürüdü.
Buluşma yeri burası, dedi Libu'ya. Burada kimse bizi görmez.
Daha iyi ya, Şef Sobek'e yakalanırsa hem işimizi kaybeder hem de ağır bir hapis cezası alırız.
Korkma, Beken her şeyi düşündü.
Libu daha şimdiden getirdiği harika çamaşırları karısının nasıl değerlendireceğini düşünmeye başlamıştı. Çamaşırcılık zor iş de olsa bazen böyle ayrıcalıkları oluyordu işte. Yardımcının gözleri köylü kadının yuvarlak çizgilerine takıldı. Beken yeğenlerini iyi seçiyor doğrusu. Bu aralarda birini kaybetti bile. Aslında yeğenlerini yanında daha uzun süre tutar ya.
Şu sıralar çok güçlü.
İhtiyar teke, bir bilseydim evlenmez onun gibi yaşardım ben de.
Biliyor musun, o kadar da yabani değilim. Birine yeten iki kişiyi de doyurur.
Libu nasırlı elini Serketa'nın memesinin üzerine koydu. Karım bir bilse.
Kim söyleyecek ki?
Çamaşırcı meme uçlarını öpmek için başını indirdi. Sonra kadının karnına kaydı. Duruşu kusursuzdu. Serketa peruğundan zehre bulanmış uzun bir iğne çıkardı. Bir cerrah titizliği de Libu'nun ensesine sapladı. Yardımcının vücudu birkaç saniye boyunca kasıldı. Serketa adamı şiddetle itti. Can çekişmesine heyecan ve zevkle izlemeye koyuldu. Sonra cinayet aletini aldı, kurbanını soyup geniş eteğinin altına sakladı, görkemli bir peştemala sardı. Suskun nefere ait olan bu peştemalı hainden almıştı. Çevrenin ıssız olduğunu görüp tarlalara doğru yürüdü. Artık hiç kuşku yoktu. Çamaşırcı Libu kaçmıştı işte. Karısı ağlıyor. Şef Sobek de adamların hakikat meydanının çevresiyle yakın bölgeleri taramalarını söylüyordu. Soruşturmaları sonuç vermezse Mehi'nin işe karışmasını istemek zorunda kalacaktı. Libu'nun ailesini böyle yüzüstü bırakıp kaçması için büyük bir suç işlemiş olması gerek, dedi Beken. Daha Nefer'i öldürdüğüne dair hiçbir kanıt yok, diye itiraz etti Sobek. Ustabaşına düşmanlık besliyor muydu?
Hayır, ama rastlantılar da hiç peşini bırakmadı doğrusu. Sana söylemiştim, Libu ufak çapta hırsızlıklar yapıyordu. Bana kalırsa büyük bir voli vurmak için Nefer'in evine girdi. O sırada da ustabaşıyla karşılaştı.
Kimseye görünmeden mi? Üstelik Libu'nun evinde ganimetten eser bile yok. Polis şefinin soruları çömlekçiyi hazırlıksız yakalamıştı. Verecek bir cevap ararken Sobek'in yazıhanesine bir polis memuru girdi. Tamam şef, bulduk onu. Asıl tatsız olanı ölü olması.
Nübiyeli zaman kaybetmeden olay yerine gitti.
Peştemalı gördünüz mü, diye sordu adamlardan biri. Ne muhteşem bir şey. Üzerinde hiyeroglifle marka bile işlenmiş.
Yürek ve atar damar, başka bir deyişle nefer sözcüğünü yazmak için kullanılan işaret.
Sobek peştemalı aldı. Tabii, hiç tanık yok değil mi?
Yok şef, sabahın bu erken saatinde buraları ıssız olur.
Işık peştemalı inceledi. Evet, dedi, neferin de bu. İki yeni peştemalı vardı, biraz önce baktım, sadece biri kalmıştı.
Olay kapandı, dedi Kenher. Ustabaşını öldüren gerçekten de Libu'ymuş. Şef Sobek'in yardımcıları sorguya çekeceğini öğrenince kaçmaya karar verdi. Ne var ki kader cezasız kalmasına izin vermedi. Ölüm onu hırsızlığının meyvelerini toplamadan yakaladı.
Raporunuzun içeriği böyle olacak demek, dedi Sobek.
Raporumuzun demek istedin, diye düzeltti mezar katibi.
O rapora imza atmayacağım.
Neden, diye sordu Işık.
Çünkü çamaşırcının ölümünün doğal olmadığını düşünüyorum.
Bu peştemal suçluluğunun kanıtı değil mi diye ısrar etti Kenir.
Belki de biri bizi kandırmaya çalışıyor.
Öyleyse raporu imzala dedi Işık. Bu cinayetin ardında saklanan canavar hepimizi oyuna getirdiğini düşünsün.
8. Bölüm. Güçlü Newt'un bitmek tükenmek bilmeyen çalışması sayesinde Kenhir'in evi yeni bir mücevher gibi pırıl pırıldı. Zarif mobilyaların üzerine tek bir toz zerresi bile görülmüyor, genç kadın Kenhir'in arşivlerine dokunmadan çalışma odasını silip süpürmeyi başarıyordu. Newt'un kusursuz bir aşçı da olduğu düşünülürse, Kenhir'in kocaların en mutlusu olduğuna, resmi görevlerinden arta kalan zamanda düşler anahtarı adını alacak edebi çalışmalarına eğilmekten memnunluk duyacağına inanmak gerekirdi. Oysa Newt'un bu kadar çok çalışmasına üzülüyordu Kenhir. Rica ediyorum, bir dakika otur.
Tembellik tüm kötülüklerin anası değil midir?
Bu kadar hareket ederek başımı döndürüyorsun. Oysa seninle ciddi bir konu konuşmak istiyorum.
Evin hanımı hasır bir iskemleye oturdu. Sizi dinliyorum.
Ben yaşlı biriyim, sense genç bir kadın. Seninle sadece tüm varlığıma sahip olabilmen için evlendim. Evlenirken de istediğin gibi yaşayabileceğini söyledim. Öyleyse neden kendi mutluluğunu tümüyle unutarak tüm zamanını bu eve, benim rahatıma harcıyorsun?
Çünkü böylesi beni mutlu ediyor. Tüm isteklerim de gerçekleşti. Mahkeme sırasında giymeniz için yeni elbiselerinizi hazırladım. Doğru kararı alacağınızı umuyorum. Hakikat meydanının Panep gibi gerçek bir öndere ihtiyacı var.
Gönye ve Cetvel Kurulu ya da Hakikat Meydanı'nın özel mahkemesi Maat ve Hator Tapınağı'nın üstü açık avlusunda toplandı. Mahkeme bilge kadından, sol ekip şefinden, mezar katibinden, Firuze'den ve kurayla belirlenmiş 4 üyeden oluşuyordu. Bu duruşmanın 4 üyesi Kurtarıcı Şed, Güçlü Naat, Kararlı Gau ve bir Hator rahibesiydi. 8 kişiden oluşan mahkemenin verdiği kararlar üzerinde kesinlikle tartışılmazdı. Doğruyu yalandan ayırmak, güçsüzü güçlüye karşı korumakla görevli üyeler, miras bildirimlerinden, köylüler arasındaki çatışmalara kadar hakikat meydanı ile ilgili tüm konularla ilgilenirdi. Birçok zanaatkarın imzaladığı resmi bir başvuru aldık diye söze girdi Kenhir. Başvuru Cesur Panebi, Suskun Nefer'in halefi ve ustabaşı seçmemizi öneriyor. Sadece oy birliğiyle alınabilecek bu kararın ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok.
Panep Lonca'yı kurtarmak için hayatını tehlikeye attı dedi Güçlü Naut. Ondan fazla hoşlanmıyorum. Bu herkesin bildiği bir şey. Ama reddedilemeyecek gerçekler var önümüzde. Yeniden kendimizi savunmamız gerektiğinde Panep arkamızdaki en sağlam dayanak olacaktır.
Bir manevi oğul babasına sadık kalırsa diye araya girdi bilge kadın. Babasının yerini alması gerekmez mi zaten?
Panep sadece olağanüstü bir uzman değil diye açıkladı hay düşüncesini. Aynı zamanda gerçek bir önderin özelliklerine de sahip. Belki yöntemleri neferinkilere benzemeyecek. Bir ölçüde karışıklık da yaratacak. Ama başka bir seçeneğimiz yok. O yüzden ona güvenmemizi öneriyorum.
Böylesi bir davranış pek uymuyor sana dedi Kenir.
Önemli olan Lonca, üstelik Panep'in tüm gücüyle Lonca'ya hizmet edeceğinden de eminim.
Sol ekip şefinin söylediklerini destekliyorum dedi Gao kısık sesiyle. Ben de Panep'in nezaket eksikliğinin başlangıçta sürtüşmelere neden olacağı inancındayım. Ama şu anda onun cesaretine ve enerjisine çok ihtiyacımız var.
Firuze ve öteki Hator rahibesi ağızlarını açmamışlardı. Eğer yanlış anlamıyorsam diye özetledi Kenhir konuşulanları, burada hiç kimse Cesur Panep'in ustabaşı seçilmesine karşı değil.
Beni unuttun diye araya girdi Kurtarıcı Şed.
Panep senin öğrencindi, onu başından beri destekledin.
İyi ya.
Ne demek istiyorsun açıkla Şed.
Daha ilk andan itibaren Panep'in büyük bir ressam olduğunu anladım. Yine de onu eğitmek, elinin ahenk kurallarına uyarak kendini özgürce ifade etmesini sağlamak için yıllar gerekti. Eğer Panep bugün ekip şefi olmuşsa çok iyi. Daha şimdiden öfkesini gemlemeyi, lonca ruhuna karşı gelmeden yönetmeyi öğrendi. Eğer gereğinden hızlı ilerlersek Panep'in kendi ateşiyle yanmasına neden oluruz. Bırakalım görevine iyice yerleşsin. Sonra da onu hareketlerine göre yargılarız.
Bizim o kadar zamanımız yok diye itiraz etti Güçlü Nart. Mezar katibimizin sağlığı çok iyi. İki ekip şefi tüm güçlerini işlerine ayırırken o bizi yetkililer karşısında kusursuzca temsil edecektir. Sonra gereken kararı alırız.
Eğer sadece bir karşı oy olursa o da senin oyun ise o zaman görüşünü değiştirmeyi kabul eder misin diye sordu Kenir.
Böylesi bağışlanamaz bir alçaklık olur. Panep'in yüreğini ateşleyen Seti gibi bir doğa alevi, yıldırım kadar korkunç bir alev. Böyle bir alev yolunun üzerine ne çıkarsa devirir. Ama eğer Panep'den yapabileceğinden fazlasını istersek o zaman o alev Panep'in de sonu olur.
Bilge kadının bir daha söz almaya yeltenmediğini gören Kenhir için mahkemenin kararını yazdırmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Panep hakikat meydanının ustabaşısı olmayacaktı. Firuze içinde galenit, pirit, odun kömürü, bakır ve arsenik karışımı değerli bir göz damlası bulunan küçük şişenin keten tıpasını çıkardı. Hakikat meydanının Hator rahibelerinin başı olan, ışığın yardımcısı olan bu kızıl saçlı ve 40 yaşlarındaki muhteşem kadın, tapınakta kullanılan eşyaların bakımından, basit ev kadınlarını değiştirip tanrıça hizmetkarına çeviren güzellik ürünlerinin hazırlanmasından sorumluydu. Başka hiçbirine benzemeyen bu köyde herkes kutsal bir görevle uğraşıyordu. Zanaatkarlar ve hayat arkadaşları kendi kendilerinin rahip ve rahibeleriydi. Törenlerini yönetmek için dışarıdan bir görevliye ihtiyaçları yoktu kısacası. Eksiksiz bir özgürlükle kendi ast-üst ilişkilerini kurar, Firavun ve onun büyük eşinden başka bir efendi tanımazlardı. Firuze içlerinde eksik bulunmadığından emin olabilmek için bütün şişeleri saydı. Hepsi de kireç, kaymak ya da yılan taşlarından oyulmuş, keten tıpalarla kapatılmış, kısa, sızdırmaz, devrilmez sanat eserleriydi. Sayım işini tamamladıktan sonra birazdan bilge kadının yönetiminde şafak töreninin yapılacağı tapınağın sunağına yerleştirilmiş çiçekleri düzenledi. Eskiden olsa şafak törenini kutlamak için ustabaşı ile birlikte gelirdi tapınağa bilge kadın. O sırada da her evde köy sakinleri ataların büstlerine ateş sunar, çiçeklerin kokularıyla ataların kağlarını memnun etmesi için çiçekleri sularlardı. Oysa bugün mahkeme yeni bir ustabaşı atamayı reddettiğinden töreni yine tek başına yönetecekti Işık. Hem kral hem de kraliçe, hem zanaatkarların ustabaşısı hem de baş rahibi olacaktı. Boynunda Panep'in çöl gezisinden dönerken getirdiği Süleyman taşı kolye, dev adamla arasındaki şaşırtıcı ilişkiyi düşünerek üstü açık avluyu boydan boya geçti Firuze. Doğru, ikisi de birbirlerine ateşi hiç azalmayacak bir zevk veriyor, hiçbir gölgenin tutkularını karartmasına meydan bırakmıyordu. Panep Firuze'nin bekar kalma kararında dürüst olduğunu, geceyi onun evinde geçirmesine izin vermeyeceğini adı gibi biliyordu. Bilmediği, Firuze'nin ona lekesiz uhabette bulunmayan büyülü bir güç verdiğiydi. Firuze daha ilk karşılaşmalarında cesur Panep'in lonca tarihinde önemli bir yer tutacağını anlamış, onun bir önder ruhu kazanmasına, kendini aşıp kusurlarından arınmasına yardım etmesi gerekeceğini görmüştü. Panep sadece büyük eserin yatıştırabileceği bir ateşle yanıyordu. Kocasına dengeli bir ev hayatı sunmak uabetin işiydi. Firuze ise Panep'in tutkusunun sönmemesine çalışıyordu. Suskun neferin tek bir kadında bulduğunu Panep iki ayrı ilişki yaşayarak elde ediyordu. O manevi babası gibi ne bilgeliği ne de duruluğu arıyordu. Onun peşinde olduğu bu dünyaya ait olmayan yaratıcı bir güçtü. Bazen Firuze'yi bile korkutuyordu bu tutku. Ne var ki büyük bir çoğunluğun aksine Panep kendi kaderini kendi yaratıyordu.
Dev adamın hırs batağına saplanmadan eserin tutkusuna, lonca sevgisine yönlendirilmesi büyücü kadına düşüyordu. Kurtarıcı Şet Panem'in adaylığını reddederken haklıydı. Eğer gerekseydi onu destekleyecekti Firuze. Ana yola çıktığında tüm köy halkı hala uykudaydı. Karşıdan Cesur Panem geliyordu.
Sen de mi bu saatte kalktın?
Hava o kadar güzel ki, üstelik seni görmek istiyordum.
Şimdi tören zamanı Panem, eğlenme zamanı değil.
İyi ya, o zaman törenin güzelleştirilmesi gerekmez mi? Bir ekip şefi tüm yöntemleri öğrenmek zorunda olduğundan son günleri mücevherci Tuti'nin yanında geçirdim. Üstelik bir Hathor rahibesi olarak böyle bir süsün sana çok yakışacağını düşündüm. Şafağın ilk ışıkları inanılmaz derecede zarif ince bir altın bandı aydınlattı. İncecik bant kusursuzca oyulmuş iki ceylan başı ve renkli gül goncalarıyla süslenmişti. Firuze şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. Dev adamın altın bandı aldığına takmasını bekledi. Köy halkı güne başlamadan önce atalara saygı sunmaya girişirken Panem'in uzaklaşmasını izledi.
4. ayrımın sonu. Sayfa 57.